Çınaraltı. TGRT FM Radyosu'nun değerli dinleyicileri, İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Sizleri bir Çınaraltı programından selamlıyoruz ve programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, Konya gibi tarihiyle bütün bir Anadolu'nun tarihini günümüze aksettiren bir başka şehir az bulunur, hatta belki de bulunamaz. Orta Anadolu'nun en mühim şehirlerinin başında geliyor Konya. Selçukluların baş şehri, taht şehri olması bir yana, aynı zamanda büyük bir medeniyetin serpilip geliştiği bir şehir. Mevlevilik gibi dünyaya kendisini kabul ettirmiş olan bir yolun yeşerdiği ve çevreye yayıldığı yer de yine Konya'dır. Şehir toprakları üzerinde pek çok tarih öncesi yerleşme yerleri var. Konya'nın adı klasik devir kaynaklarında mukaddes tasvir manasına gelen İkonyon olarak geçiyor. İkonyum da deniyor bu şehre. Hititler, Frigler, Lidyalılar hakimiyet kurmuşlar. Daha sonra Perslere geçmiş, Bergama Krallığı'na geçmiş, en sonra Roma İmparatorluğu'na bağlanmış. Hristiyanlığın bu topraklara kadar yayıldığı devirde Konya'nın çok ehemmiyetli bir merkez olduğu görülmektedir. Havarilerden Aziz Paulus 47, 50 ve 53. yıllarında, Aziz Paulus havari değil ama Hristiyan teolojisinde havarilerden sayılıyor. 47, 50 ve 53 yıllarında Konya'yı ziyaret etmiş. İmparatorluğun 395 yılında ikiye ayrılmasından sonra Konya Doğu Roma İmparatorluğu'na, yani Bizans İmparatorluğu'na bırakılmış. Doğu Romalılar, Bizanslar bu şehre Toksonyon adını vermişler. İslamiyet'in zuhurundan sonra Emevi Devleti hükümdarı Muaviye bin Ebi Süfyan'ın kuvvetleri kısa bir müddet içinde olsa Konya'yı ele geçirmiş ama sonra şehri bırakmak zorunda kalmışlar. Bu devirde şehre İkonyum'dan bozulma olarak Kuniye adı verilmiş. Şehrin bu el değiştirmeleri Selçuklu Sultanı Muhammed Alparslan'ın kazandığı Malazgirt Meydan Muharebesi'nden sonra da devam etmiştir. Kutalmışoğlu Süleyman Şah Konya'yı ele geçirmiş ve taht merkezini İznik'e taşıyıncaya kadar burayı Anadolu Selçuklu Devleti'nin payitahtı olarak kullanmıştır. Ne var ki kısa bir müddet sonra başlayan Haçlı seferleri sebebiyle İznik kaybedilince Konya yine Anadolu Selçuklu Devleti'nin payitahtı olmuştur. Seferler sırasında, bu Haçlı seferleri sırasında şehrin çevresinde çetin müsademeler yaşanmıştır. Üçüncü Haçlı seferinde Alman İmparatoru Friedrich şehri ele geçirmiştir 1190 yılında ve baştan başa yağma ettirmiştir. Konya bütün tarihi boyunca böyle yağma görmemiştir. Böyle harap olmamıştır. Fakat bir müddet sonra Selçuklu Sultanı Kılıç Aslan Konya'yı tekrar fethetmiştir. Ve Konya artık Selçukluların sonuna kadar payitaht olarak kalmıştır. Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat, şehri çok geliştirmiş, yeni yapılarla güzelleştirmiş. Burası birçok fikir adamının, sanat adamının yaşadığı bir medeniyet merkezi haline gelmiş. İşte Mevlana Celaleddin Rumi, Sadreddin Konevi, Sadreddin Zerkub gibi çok tanınmış ilim adamları, alimler burada yaşamışlardır. 1243 tarihinde Kösedağ Meydan Muharebesi'nde Selçuklular İlhanlı Moğol hakimiyetini kabul edince Konya bu ehemmiyetini yine sürdürmüştür. Bu devirde yapılan pek çok mimari eserleri arasında Celaleddin Karatay ile Sahip Ata adındaki devlet adamları çok çeşitli güzel camiler, medreseler ve başka eserler yaptırmışlardır. 1277 yılında Karamanoğlu Mehmet Bey şehri kuşatarak ele geçirmiştir. Bu Konya'nın tarihinde mühim bir dönüm noktasıdır. Selçuklu ailesinden Gıyasettin Siyavuş'u Konya tahtına çıkartmıştır Karamanoğlu Mehmet Bey. Kendisi de ona vezir olmuştur. Ne var ki Selçuklu Devleti'nin inkırazından sonra şehir Karaman'ın baş şehir yapılması üzerine bir taşra şehri durumuna düşmüştür ama yine de kültür ve sanat bakımından öncülüğünü devam ettirmiştir. Değerli dinleyiciler, bu yıllar Osmanlı Devleti'nin kurulup büyük bir süratle topraklarını genişletmeye başladığı yıllardır. Böyle olunca da şehrin Osmanlılar tarafından peş peşe birkaç defa kuşatılmaya başlanması bu yıllara rastlar. İlk olarak Sultan 1. Murat Hüdavendigar Konya'yı kuşatmıştır 1387 yılında. Ancak ele geçirilişi 1394 yılında oğlu Sultan Yıldırım Bayezid'e nasip olmuştur. Bir ara Karamanoğulları geri verilmiş ama 1398'de tekrar ele geçirilmiştir. Ancak Timur Han 1402 yılında Osmanlı ordusunu mağlup ettikten sonra Konya toprakları eski Karamanoğlu Beyliği'ne iade edilmiştir. 1414 yılında Çelebi Sultan Mehmet Konya'yı tekrar fethetmiştir. Fakat Konya tekrar elden çıkmıştır. Sultan II. Murat Konya'yı tekrar fethetmiştir. Fakat bu sefer Karamanoğlu İbrahim Bey'i yerinde bırakmıştır. Çünkü akrabalık mevzu bahistir. Konya'nın kat'i surette Osmanlı topraklarına katılması 1467 yılına rastlar değerli dinleyiciler. Fatih Sultan Mehmet zamanında olmuştur bu. 4 asra yakın bir müddet Osmanlı toprakları arasında hiç fasılasız kalmıştır. Yani 1467'den önce fasılalı fakat 1467'den bugüne kadar 4 asır civarında, 4 asırdan da fazla bir zaman Osmanlı hakimiyetinde yaşamıştır. 1832 yılında burada mühim bir hadise cereyan etmiştir. Osmanlı-Mısır askerleri arasında bir muharebe olmuştur. Mısır valisinin isyanı üzerine Osmanlı ordusu ile Mısır askerleri burada çarpışmıştır. Konya önlerinde Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın kuvvetlerine yenilmiştir Osmanlı ordusu ve Konya bir ara Mısır askerlerinin elinde kalmıştır. Değerli dinleyiciler, meşhur seyyahımız Evliya Çelebi Konya'yı da ziyaret etmiş. Meşhur seyahatnamesinde Konya için şöyle diyor: Selçuklular zamanında yapılan sağlam surlarla çevrilidir. 11 medresesi, 40 tekkesi, 11 imareti ve 900 dükkanı vardır diyor. Konya bugün de turizme inanmış bir şehir merkezidir. Şehre girdiğiniz zaman tarihi yapıları önceden bilirmişçesine kolayca bulursunuz. Caddelere yerleştirilmiş yön gösteren oklar öteden beri istediğiniz camiye, türbeye, medreseye sizi götürüverir. Öteki şehirdekilerin aksine tarihi eserlerin bakımsız halleriyle karşılaşıp üzülmezsiniz Konya'da. Öteden beri camiler, türbeler, medreseler bakımlıdır. Belli ki geçen asırlardan kalan bu ecdat yadigarlarının sonraki kuşaklara bozulmadan devredilmesi için canla başla çalışılmıştır. Konya'da öteden beri bu bakımdan bir şuur teşekkül etmiştir. Değerli dinleyiciler, Konya'yı Konya yapan medreseleridir dense doğrudur. Bu ilim merkezleri günümüzde bakımını birer müze haline getirilmiştir. Ziyaretçiler bilet alarak girerler, gezerler ve bilgi alırlar. Bu halleriyle bakımları gerçekçi bir şekilde yapılmıştır ve tanıtılması açısından da büyük imkanlar hasıl etmiştir müze olması. Aksi takdirde harap olup giderdi. Şehre hakim bir tepedir Alaaddin Tepesi. Buradan bakıldığı zaman çepeçevre etrafa medreselerin yerleri tek tek tespit edilebilir. Karatay Medresesi, İnce Minareli Medrese, Sırçalı Medrese buradan görülebilir. Tepede Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılan kendi adını verdiği bir cami var. 1219-1236 yılları arasında yaptırılmış ve hala ayakta olan ve değişik mimari stili olan bir camidir bu. Tahta sütunlara üzerinde. Önünden aşağıdaki dört yol kavşağına inerken Selçuklu dünyasının en büyük kültür merkezlerinden birisi olan Karatay Medresesi dikilir karşınıza. Değerli dinleyiciler, Karatay Medresesi gerek mimari, gerek taş işçiliği bakımından devrinin gerçek bir sanat harikasıdır. Kapısı, Divriği'de Mengüceklerin yaptırdığı Darüşşifa'da olduğu gibi barok tarzında taşkınlıklarla dolu değil. Sağlam, klasik bir Selçuklu üslubuyla inşa edilmiş. Yelpaze biçimindeki köşeler üzerine oturtulan muhteşem kubbesi, eşsiz güzellikteki çinilerle ve mozaiklarla işlenmiş, bezenmiştir. Kubbe yükselerek daha sonraki Osmanlı cami mimarisi içinde bir örnek teşkil etmiştir. Kubbenin üzerindeki çiniler ve lacivert mozaiklar bir bakıma gökyüzünü canlandırıyor gibidir. Medrese Selçuklu Sultanı 1. İzzettin Keykabus zamanında yaptırılmış. Vezir Karatay yaptırmış. Onun için Karatay Medresesi deniyor. Selçuklu sülüsü tarzında bir kitabesi var. İnce kabartma bir kitabesi var. Orada sultanla vezirin atları mükemmel bir istifle yazılmıştır. Burada binlerce genç yetişmiştir. Bugün müze halindedir ve her gün yüzlerce kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Değerli dinleyiciler, Karatay Medresesi'nin önündeki kavşaktan hemen sola döndüğünüz zaman bakımlı ve temiz bir caddenin yeşillikleri arasından ilerlerseniz ileride İnce Minareli Medrese'ye varırsınız. Medrese daha uzaktan pırıl pırıl haliyle size gülümsüyor gibidir. Kapının ve minarenin güzelliği karşısında bir an durur, asırlar öncesine dalıp gidersiniz. Binanın hemen karşısında Alaaddin Tepesi'nin meylinde sıra sıra banklar var. Oraya oturup bu asil güzelliği seyretmek mümkündür. Burayı Selçuklu veziri Sahip Ata Hazretleri inşa ettirmiş. Mimar Kölük bin Abdullah tarafından yaptırıldığı kitabesinden belli. Külliyet halinde tabii inşa edilmiş. Bunun camisi de varmış ama yıkılmış daha önceden. Medresenin cephe manzarası fevkalade alaka çekicidir. İri enginar yaprakları, geometrik süslemeler var. Şahane ve orijinal bir cephe kompozisyonu var burada. Eserde yazı unsuru en iyi şekilde değerlendirilmiş, şekillerle kaynaştırılmış. Hemen yakınında 1901 yılında birinci şerefesinden yukarı bölümü yıkılmış olan sırlı tuğla ve mozaiklarla renklendirilmiş minare yer almaktadır. İnce Minare ismi buradan geliyor. Fevkalade güzel bir minaredir. Medresenin yüzey süslemeleri, satıh süslemeleri, satıh tezyinatı fevkalade güzeldir. Bu hususta pek çok araştırma yapılmıştır. İlmi tetkikler yapılmıştır. Batılı ilim adamları ve tarihçiler bu İnce Minareli medrese üzerinde çok durmuşlardır. Bunlardan Brenson isminde bir tarihçi medresenin Fransız gotik devrinden beri en soylu sanatı yansıttığını söylüyor. Ki gerçekte budur. Binanın iç bölümü Karatay Medresesi'nde olduğu gibi sadeleştirilmiş sağlam tuğlalarla örülü bir kubbeden müteşekkildir. Değerli dinleyiciler, İnce Minare'den sonra yine Alaaddin Tepesi'nin önünden belediyeye doğru yürünürse sağdaki sokakların arasında Sırçalı Medrese'ye rastlamak mümkün. Sırçalı Medrese, simetrik dengeli planıyla klasik bir eserdir. Adı da nefis Çin'i süslemelerinden gelir. Cephesi kesme taşlardan müteşekkil. Kapı portalinde geometrik süsler var. Medreseyi 1240 yılında Tuslu mimar, İran'ın Tuz şehrinden gelme mimar Muhammed bin Osman inşa etmiş. Kitabesinde de şöyle diyor: "Yaptığım eserin dünyada eseri eşi yoktur. Ben baki değilim ama bu eser inşallah hatıra olarak baki kalacaktır." diyor. Tabii asırlar öncesinden söylenen bu sözler sanatın kalıcılığını göstermektedir. Gerçekten mimar ölmüştür, adı da unutulmuştur ama eseri sağlam bir şekilde hala ayaktadır. Ve Konya'daki bu Selçuklu medreseleri asırlar önce Selçuklu Türklerinin ilime ve marife ne derece ehemmiyet verdiklerini, neden ehemmiyet verdiklerini bariz bir şekilde ispatlamaktadır. Değerli dinleyiciler, Osmanlı Devleti 6 asır 3 kıtaya kol atmış, müesseseleriyle, hukuk kaideleriyle sağlam olarak zemine basmış bir devletti. Zaten 6 asır ayakta kalmasının en mühim amillerinden birisi de budur. Bu sağlamlığı binlerce, yüz binlerce, milyonlarca evrakın saklandığı, eski ismiyle Hazine-i Evrak, yeni ismiyle Başbakanlık arşivinde ve buna mümasil başka devlet arşivlerinde bulmak mümkün. Buradaki vesikalardan anlamak mümkün. Bu vesikalar, tetkik edenler, görenler bilirler, fevkalade güzel kağıtlara, fevkalade güzel bir yazıyla, fevkalade kaliteli bir mürekkeple yazılmıştır. Her birisi mühim tarihi hadiselere şahitlik ettiği gibi, aynı zamanda birer antika hatıra kıymeti taşırlar. Aynı zamanda da fevkalade edebi üslupta yazılmışlardır. Resmi evrakta edebilik nasıl olur diye sorarsanız yeridir. Çünkü günümüzde resmi yazışmalarda bir resmiyet, bir ciddiyet, sade ve net ifadeler yer alır. Bu ciddi mesikalarda sıcaklık, samimilik, kelimeleri seçme ustalığı, dili kullanma mahareti, yani edebiyat nasıl bir yer bulur? Tabii bir devletin resmi yazışmalarında edebi değeri olan ifadelere yer vermesi, o devletin mühim hususiyetlerine işaret eder. Sıradan bir devletin resmi yazışmalarında edebi bir değerin olmaması normaldir. Ama her yönüyle mükemmelliği yakalamış olan bir devletin resmi vesikaları bu mükemmelliğe bir muvazalik, bir paralellik gösterir. Bir devletin vesikalarında kendisini gösteren ihtişam, azamet, sanat aynı zamanda o devletin ait olduğu medeniyetinde büyüklüğünü gösterir. O medeniyetin bir yansıması, bir aksetmesi olarak değerlendirilir. Osmanlı Devleti, İstanbul'un fethinden sonra bulunduğu coğrafyada müesseseleriyle, diliyle, diniyle, kültürüyle bir dünya devleti haline gelmişti. Bunun neticesi tabii ki ilim, kültür, sanat, edebiyat, idare vesaire sahalarda kendi imzasını taşıyan eserler vermeye başladı. Bu hal kendini devletin iç ve dış yazışmalarında göstermektedir. Osmanlı Devleti'nin resmi yazışmalarının edebi hususiyetlerini diplomatika ilmi sayesinde öğrenmek mümkündür. Tarihe yardımcı bir daldır diplomatika. Vesikaları, dokümanları tetkik eder. Osmanlı Devleti'nin resmi evraklarını tetkik eden dalın ismi Osmanlı diplomatikasıdır. 19. asır ortalarından itibaren yerli ve yabancı araştırmacıların Osmanlı vesikaları üzerinde yaptığı çalışmalar bu ilim dalının doğmasına ve vesikalarla devletin ihtişamı arasındaki paralelliğin ortaya çıkmasına imkan sağlamıştır. Değerli dinleyiciler, padişahın el yazısının bulunduğu vesikaya Hattı Humayun denir. Hat yazı demektir. Humayun padişaha ait demektir. Padişah bazen kendisine takdim edilen sadrazamlık tezkerelerini veya hükümleri tetkik eder. Bunun üzerine konuyla ilgili bir cümle yazar veya belli bir yere havale eder. Buna Hattı Humayun denir. Daha sonra bu resmi yazıya bağlanarak gerekli yere padişahın emri olarak gönderilir. Yabancı devlet adamlarına padişah tarafından yazılan mektuplara da Name-i Humayun denir. Name, yazı, mektup demektir. Dahili konularla alakalı olarak halka veya vazifelere yazılan, hitaben yazılan emirlere ferman denir. Umumiyetle irade-i seniye de denir. Tabi bu hususiyetlerine göre berat, hüküm, nişan veya menşur adı verilir idi. Ayrıca devletin idari işlerinde vazife alan Vezir-i Azam, Şeyhülislam, Kazasker, Yeniçeri Ağası, Beylerbeyi gibi ileri gelenlerin yazışmalarının her birisine ayrı isimler verilirdi. Mesela Vezir-i Azam'ın yazdığı yazıya efendim buyurultu adı verilirdi. Değerli dinleyiciler, diplomatika ilmine göre bu vesikalar dibace, tura, ünvan, elkap ve dua gibi kısımlardan teşekkül eder. Bunlardan elkap, lakaplar demektir. Burada resmi yazının muhatabı olan makam veya zatın rütbesine ve seviyesine uygun hitaplar yer alır. Osmanlılarda herkesin, yani resmi vazifesi olan herkesin bir ünvanı, bir lakabı vardır. Onlara öyle hitap edilir. Yani mesela Şeyhülislam'a yazılacaksa devletli mekremetlu diye yazılır veya işte vali yazacaksa devletli fehametlu diye yazılır. Her rütbenin, yani ilmiye sınıfında, askeriye sınıfında ve kalemiye, bürokrasi sınıfında herkesin bir rütbesi vardır. Bunların birbirine denk olanları vardır. Bu rütbelerin de ünvanları vardır. Buna uygun yazılması mecburidir. Böyle yazılmayan bir evrak geri çevrilir. İşte resmi yazının başında bunlar yer alır. İhtimamla seçilmiş kelimelerle belli bir edebi üslup içinde bu muhatabın makamına veya şahsına hürmet ifade edilir ve onun vazife ve mesuliyetleri hatırlatılır. Elkap kısmında Arapça ve Farsça kelimeler ekseriyettedir. Nesir olduğu halde şiir gibi bir ahenk ve secisi vardır, iç kafiyesi vardır. Mesela Fatih Kanunnamesi ile bu lakaplar protokol kaideleri halinde belli esaslara bağlanmıştır ve kime nasıl hitap edileceği belirtilmiştir. Bu lakaplar ve ünvanlar her sene salnamelerde ilan edilir ve herkesin bunu öğrenmesi sağlanırdı. Buna göre padişahtan sonra devletin en üst makamında bulunan vezir-i azamın lakabı şöyledir: Düstur-i Ekrem, Müşir-i Efham, Nizam-ül Alem, Nazım-ı Menazım-ül Ümem, Enisü'l Devleti'l Kahira, Celisü'l Saltanat-ı Zahira, Müdebbir-i Umur-il Cumhuri bir Reis Saib, Mütemmim-i Mehammil Enam bil Fikri Sakip, Müessisi Cenab-ı Devleti vel İkbal, Muhassısı Erkan-ı Saltanat-ı vel İclal, El Mahfufu bi Sunufil Avatifil Melikil A'la Veziri Azam. Evet, bu kel ibareleri günümüz diline çevirmek mümkün değil. Bunlar birer hürmet ve iltifattır. Fakat bu lakaplar tabirlerin hususi manalarına girmeden şöyle ifade etmek mümkün: iyilik sahibi, ülkenin ve bu ülkede yaşayan farklı milletlerin hak ve idarelerinin düzenleyicisi, devletin kaidelerinin kolaylaştırıcısı, saltanat idaresinin yardımcısı, isabetli kararlarıyla cemiyet işlerini halledicisi, ileri görüşleriyle mühim işlerin tamamlayıcısı, devletin yücelmesinin rehberi ve hissedarı, padişahın iltifatına mazhar olan vezir-i azam. Evet, böyle başlıyor. Ve bunlar klişe ifadelerdir. Hemen hemen vezir-i azama yazılan bütün resmi vesikalar böyledir. Tabi sadeleştirilip de manası verilince metnin şiiriyeti kayboluyor. Ama vezir-i azamın ne kadar muteber bir şahsiyet olduğunu görmek mümkün. Devlet işleri için gerekliliğini, halkın işleri için ehemmiyetini, farklı unsurlardan oluşan cemiyetlerin haklarının naziri olduğu, gözeticisi olduğunu, padişah dışındaki bütün idarecilerin üzerinde olduğunu bu ibarelerden anlamak mümkündür. Bu hitap tarzı, iltifat ve yüceltme, tevazu telakkisine ters gibi görünüyor ama her şeyden önce bu ifadeler bir şahıs için değil, makam için kullanılır. Bu sözlerde devleti yüceltme gayesi vardır. İşte tatbikatın Osmanlı Devleti'nin bir dünya devleti olmasını sağlayan İstanbul'un fethinden sonra yapılması da başlaması da bir göstergedir. Diğer taraftan bu sözler makam sahibinin vazifesini ve mesuliyetini de hatırlatmaktadır. Padişah ve vezir-i azam halkın bir nevi sözleşmesi hükmündedir bu lakaplar. Nitekim Osmanlı tarihinde bazı istisnalar bir tarafa, icradan mesul kişiler her zaman faaliyetlerinden dolayı hesaba çekilmiştir. Milletin menfaati için, milletin geleceği için suçlulara ceza verilmiştir. Ve bu lakaplar aynı zamanda Osmanlı nezaketinin, Osmanlı lütufkarlığında bir sembolüdür. Vezir-i Azam'a böyle iltifatla yazı yazmak, hele padişah katından gelen bir yazıda, aynı zamanda da büyük bir inceliğin, nezaketin, zarafetin numunesidir. Değerli dinleyiciler, kalemiyenin yani bürokrasinin başı olan vezir-i azamdan sonra ilmiye ve askeriye sınıfı idarecileri için de elkap kullanılmıştır. Mesela ilmiye sınıfının yani ilim adamları ve hukuk adamlarının başı olan Şeyhülislam ve Müftül Enam'ın elkabında ilme verilen ehemmiyetin yanında onlardan beklenenler de vurgulanıyor. Mesela alimül ulema'il mütebahhirin, eftalül fudala'il müteverri'in, yenbu'ul fazl vel yakîn, varisü ulumil enbiyai vel mürselin, keşşaf-ı müşkilat-ı diniye ve sahhah-ı müteallikat-ı yakiniye, keşşaf-ı rumuz-ı dekayık, hallal-i müşkilat-ı hakayık, şeyhül islam vel müslimin, müftil enamil müsliminin, el müstani ani tavsif ve tebi. Evet, büyük alim, en faziletli kişi, güzel ahlakın, ilmin kaynağı, ilmi bakımdan peygamberlerin mirasçısı, dini meseleleri çözen, müşkilleri halleden, hassas ve hayattaki hakiki problemleri çözen İslam'ın ve Müslümanların şeyhi, inananların fetva vericisi diye bunu tercüme etmek mümkündür. Yine ilmiye sınıfından olan müderrislerin elkabı bundan daha kısadır ve daha sadedir. İftiharul ulemâil muhakkikîn, muhtarul fudalâil müdekkikîn, yenbu'ul fazlı vel yakîn, varisu ulûmil enbiyâi vel mürselîn, el muhtassu bimezîdi inayetil melikil mu'in. Müderrislere, yani profesörlere bu şekilde hitap edilmektedir. Osmanlı Devleti'nde yazılı hukuku tatbik eden ve idarecilerin hukuka uygun davranmalarından ve ülkede adaletin tesisinden aynı zamanda bulundukları yerin belediye ve asayişinden sorumlu olan kadılar için bu hususların vurgulandığı klişe hitaplar vardır. Mesela kıdvetül kudatil İslam, umdeti vülatil enam, mümeyyizül helal anil haram. Evet. Bu da yani İslam kadılarının önde geleni ve valilerin, idarecilerin dayandığı temel, helal ve haramı birbirinden ayıran kimse manasına çok icazlı lakaplardır bunlar. Devletin ve milletin emniyetini teminle vazifeli olan askeriye sınıfı cesur, azametli ve ihtişamlı olarak tavsif edilir ve lakaplarında bu hallerin devamı temenni edilir. Mesela Yeniçeri Ağası'nın lakapları şöyle: İftiharül Emacit vel Ekarim, Camiül Mehamit vel Mekarim, El Muhtassu Bimezidi İnayeti Melikül Daim. Üst düzeyde bir askeri makam olan Beylerbeyni, yani tüm general rütbesindeki valinin elkabı ise şöyle: Emirül Ümerail Kiram, Kebirül Kiberail Fiham, Zülkadri vel ihtiram, sahibül izzi vel ihtişam, el muhtassu bimezidi inayeti melikil a'lam. Kumandanların kumandanı, büyüklerin büyüğü, hürmet sahibi, değer sahibi, büyüklük sahibi, ihtişam sahibi diye devam ediyor. Taşra'daki yüksek rütbeli idareci olan Sancak Bey'in lakabı da Beylerbeyinkine yakındır. Çünkü Sancak Bey Beylerbeyinden bir rütbe aşağıdadır. Bu da paşadır. Hanedan mensuplarının da kendilerine göre lakapları vardır. İleride devlet idaresini devralacak olan şehzadeler lakaplarında sultanın göz bebeği, devletin varisi olarak yüceltilir. Onlara mesuliyetleri hatırlatılır. Vakarlı ve izzet sahibi olmaları gerektiği hatırlatılır. Baba şefkatinin bir sembolü olan güzel ifadelerle beyan edilir. Mesela ferzendi encüment, esat ve emcet, varisi mülkü Süleymani ve nuru hadikayı sultani, rüusü selatin, sahibül izzü ve temkin, mahzu lütfullahil kiram, oğlum sultan filanca diye başlar. Padişah kızlarının lakaplarında bunun yanında, yüceltmenin yanında, iltifatın yanında iffet mühimdir. İffet penahı setret ve izzet cahı devlet, dürcü selatin, izzetü burcu seyyidil havatinil azam, benatü selatin. Namusun sığınağı, devletin izzet makamı, sultanların mücevheri, en büyük kadınların efendisi, onurun kalesi, sultanın kızları gibi bir lakap söz konusudur. Değerli dinleyiciler, padişaha hitaben yazılan yazılarda da yine hürmet ve temenni hakim unsurdur. Sadrazamın padişaha yazdığı bir arz vesikasında şöyle lakaplar geçiyor: Rifatlı ve merhametli sultanım hazretlerinin haki pâi şeriflerine arz-ı dâi hakir budur ki diye başlıyor. Devlet memurları arasındaki yazışma numunelerinin yanında halk tarafından padişaha yazılan arz-ı hallerdeki lakaplarda da hürmet, dua, temenni ve mesuliyetleri hatırlatan ifadeler vardır. Mesela şevketli, kerametli, mehabetli padişahım hazretlerini, Hak Subhanehu ve Teala hazretleri, vücud-u humayunların afat-ı beliyattan, fukara ve zuafanın üzerinden duru mehcur eylemeye. Yani büyük, ihsan sahibi, heybetli şanlı padişahımızı Allah-u Teala'nın her türlü belalardan korusun ve onun hayatını fakirlerin, zayıfların üzerinden uzak etmesin. Çünkü o olmazsa fakirler ve zayıflar haklarını alamazlar. Yani bu bir milletin bugün zor anladığı şeylerde çok ehemmiyetli manalar vardır. 19. asırda artık Osmanlı sistemine, müesseselerine değişiklikler olmuştur. Yazışmalar artık biraz daha hafiflemiştir, sadeleşmiştir. İfadelerdeki ihtişam ve azamet yerini sadeliğe terk etmiştir. Çünkü Osmanlı Devleti de zaten artık eski haşmetinden çok şey kaybetmiştir. Fakat bu memurlara lakaplarıyla hitap etmek, onları lakaplarıyla anmak geleneği bu devirde de gayet hassas ve titiz bir şekilde devam etmiştir. Hatta Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında Anadolu'da Yunanlara karşı mukavemet hareketini örgütlemekle görevlendirilen Mustafa Kemal Paşa'nın 1920, 21, 22 yıllarda mesela zamanın padişahına yazmış olduğu telgraflarda, mektuplarda, yazılarda bu hitapların çok hassas ve titiz bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. Mustafa Kemal Paşa'nın da zamanın protokolünü fevkalade iyi bildiği ve buna titizlikle uyduğu görülüyor. İşte rifatlı, mekremetli, kumandan, akdesimiz, padişahımız, efendimiz diye başlıyor. Ara cümlelerde de yine padişah lakapları kullanılıyor ve yine mektup veya telgraf padişahın lakapları kullanılarak ama aynı lakaplar değil, farklı lakaplar kullanılarak bitiriliyor bu vesikalar bugün elimizdedir. Osmanlı Devleti yapan da zaten teşrifata, protokole, diplomasiye verdiği ehemmiyet olmuştur. dinleyiciler, Düello Avrupa'da konu alan tarihi filmlerden hatırlayacağımız ve tanıdığımız Düello, Türk kültürüne çok uzak bir şey. Bir tür savaş iki kişi arasında ve daima şerefin kazandığı bir savaş. Kimi zaman meşru, kimi zaman gayrimeşru ama tarih boyunca hep rağbet görmüş bir savaş olmuştur Düello. Dahası bir erkeğin şerefini korumasının en şanlı yolu olarak yüceltilmiştir. Filmler, romanlar hep bunlarla doludur. Tarihte pek çok meşhur kimseler düello yapmış, hatta düelloda hayatını kaybedenler bile olmuştur. Şeref için ölümü göze almak, bugün ikinci sınıf filmlerden alınma kötü bir ajitasyon sahnesi gibi görülebilir. Keza şerefi için insan öldürmeye de adıyla sanıyla barbarlık diyenler olabilir. Ama sözün senet olarak kabul edildiği ve itibarın ticaretten hususi hayata kadar her sahada muteber tek güç olduğu devirlerde öyle görünmüyor. ...15. asrın ikinci yarısından itibaren düelloların cemiyet hayatında yeri olduğu biliniyor. Zamanla yaygınlaşmasını temin eden güç ise kilise olmuştur. Orta çağda Katolik Kilisesi düelloları bir çeşit mahkeme olarak kabul etmiştir. Hatta cemiyet nizamını temin eden bir mekanizma olarak kullanmıştır. Kilisenin o devirdeki telakkisine göre Allah masum bir insanın ölmesine göz yummayacağı için düelloyu haksız olan tarafın kaybedeceği kesindir. Yani eğer düelloda ölürsen suçlusun demektir. Aslında güya kilise destekli ya da desteksiz, hangi telakkiyle olursa olsun, tarih bize düello müessesesinin cemiyet üzerinde küçümsenmeyecek neticeleri olduğunu gösteriyor. Mesela 17. asra kadar giderek yaygınlaşan düellolar bu asırda öyle bir noktaya gelmiş ki İspanya'da asillerin ancak %25'i 20 yaşını görecek kadar yaşayabiliyormuş. Tabii olarak bu noktadan sonra yeni düzenlemeler yapılmış kanunlarda. Düelloya katılanlara ciddi cezalar getirilmeye başlanmış. Hatta düellonun yaygınlaşmasından mesul olan kilise bile düelloya katılanların aforoz edileceğini açıklamak mecburiyetinde kalmış. Düello kaidelerinin kanunlara bağlanması ilk kez Rönesans devrinin Fransa'sında gerçekleşmiştir. Sonra başka ülkelere de bu konuda örnek olmuş. Orada da çeşitli kanunlar çıkarılmış. Kod düello denir bu kanunlara. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde kabul göreni 1777 yılında yazılan İrlanda kod düellosudur. Yani düello kanunudur. İrlanda düello kanunu. Ancak kanunlar ne olursa olsun düellolarda görülen en mühim değişiklik 18. asırda olmuştur. Bu tarihe kadar düellolarda kılıç kullanılırken giderek ateşli silahlar kaplamaya başlamıştır düello sahasını. O kadar yaygınlaşmıştır ki ateşli silahlar soylular için hususi düello silahları üretilmeye başlanmıştır. Değerli dinleyiciler, düello silahları sürat, tesir ve ağırlık olarak birbirine tamamen eşit iki silahlık bir takımdan oluşur. Umumiyetle tek kurşun atmak üzere tasarlanmıştır bu iki silahlar. Bunların büyük ekseriyeti siyah renkte imal edilmiştir. Hususi ahşap bir kutu içinde muhafaza edilirdi. Düellonun kendisi gibi öncesi de bir ritüel olduğu için bu çok mühimdir. Bir centilmen bir başka centilmen tarafından hakarete uğradığını ya da tahkir edildiğini, aşağılandığını düşündüğü zaman aynı derecede aşağılayıcı bir hareketle, mesela eldivenlerini karşısındakinin yüzüne vurarak onu düelloya davet ederdi. Ancak filmlerden alışık olduğumuz bu hareket, beyaz perdede olduğu gibi rakibini öldürerek intikam alma ya da tatmin sağlamanın yolu olarak kabul edilemez. Aksine hayatını riske atmayı göze aldığını herkese göstererek zedelenen şerefini tamir etmenin bir yolu olarak görülürdü. Dolayısıyla mühim olan düellonun sonunda kimin ayakta kalacağı değil, ayakta kalmayan taraf olmayı göze alacak kadar cesur ve şerefine düşkün olmaktı. Tabii o devirlerde sadece centilmenlerin şerefi olduğu kabul edildiği için ayak takımının düelloya katılması mevzubahis bile değildi. Eğer bir centilmen aşağı tabakadan biri tarafından hakarete uğrar ya da aşağılanırsa onu düelloya davet etmezdi. Bastonu veya kamçısıyla döverdi veya uşaklarına dövdürürdü. Yüzüne eldivenlerle bir tokat yeme şerefine erişen her erkeğin bu meydan okumayı kabul ettiği takdirde şövalye statüsü kazandığı düşünülürdü. Kabul etmezse sonsuza dek şerefsiz yaşayacağına inanılırdı. Tabii böyle bir cemiyette ayak takımının bu payeye ulaşması beklenemezdi. Onun için ayak takımıyla düello yapılmazdı. Düello kararından sonra ikinci safhada taraflar kendi adlarına birer gözcü veya şahit seçerdi. Öncelikli vazifeleri düellonun yapılacağı şeref meydanını tespit etmekti bu gözcülerin. Kimsenin rahatsız edemeyeceği gözlerden uzak bir yer bulmaya çalışırdı. Bu da tabii düelloların neden çoğunlukla şafak vakti yapıldığını bizlere izah etmektedir. Tarihi kayıtlar kılıçla yapılan düellolarda bazen taraflardan birinin düelloya devam edememesi halinde gözcülerin, hangi kimse onun gözcüsü, onun yedek düellocu olarak vazife yaptığını gösteriyor. Silahla yapılan düellolarda ise gözcülerin en mühim vazifesi silahları kontrol ederek her iki tarafında eşit şartlarda savaştığından emin olmak idi. Değerli dinleyiciler, düelloların neticelenmesi ise tarafların önceden anlaştığı kaidelere ve tabii devir ve kültür farklılıklarına bağlı olarak değişir. İlk kan çıktığında, yani yaranın ciddiyeti göz önüne alınmaksızın taraflardan biri yaralandığında bazı düellolar biterdi. Bazı düellolar ise iki taraftan biri ciddi biçimde yaralanıp fiziki olarak düelloya devam edemeyecek bir vaziyete düştüğünde biterdi. Bazıları ise ancak taraflardan birinin ölümü halinde neticelenirdi. Yaygın olmamakla beraber bazen de bu şartlardan hiçbiri aranmazdı. Tek el ateş edildiğinde kimse yaralanmasa bile düello neticelenmiş olarak kabul edilirdi. Ancak hemen hemen her durumda silahların üçten fazla doldurulması barbarlık kabul edilirdi. Üç el atış yapıldığı halde kimse isabet ettiremediyse düelloya son verilirdi. Ateşli silahlarla yapılan düellolarda taraflar ilk evvela sırt sırta dururdu. Ardından önceden kararlaştırılan sayıda adım atarak birbirlerinden uzaklaşırdı. Döner ve birbirlerine ateş ederlerdi. Düelloya sebep olan hakaret, aşağılama ne kadar ciddiyse düellocuların attıkları adım sayısı da ona göre azaltılır, düello daha ölümcül bir hale getirilirdi. Bu noktada bir de delope denen bir tarzdan söz etmek lazım. Delope Fransızca fırlatıp atmak manasına geliyor. Taraflardan birinin ya da her ikisinin de kasıtlı olarak ıskalaması, yani boşluğa ateş ederek hem şereflerini hem de hayatlarını kurtarmaları mümkün. Ancak delope'nin aynı zamanda karşıdakinin ateş etmeye değer olmadığını belirtmek için müracaat edilen bir metot olduğunda söylemek lazım. Yani düelloya katılanlar icap ederse silahı ıskalayarak karşı taraftakini vurmayabilir. Bu düelloyu bitirmek manasına gelir. Böylece iki tarafın da hayatı kurtulur. Ama bu da ayrı bir aşağılama olarak algılanmaktadır. Evet değerli dinleyiciler, şimdiye kadar saydıklarımız düellonun kaideleri. Ama elbette bu kaidelere uymayan düellolar da yer alır tarih sayfalarında. Mesela 1808 yılında iki Fransız Paris semalarında balonla süzülürken birbirlerinin balonlarını hedefleyip düşürmeye çalışarak tarihin en enteresan düellolarından birini gerçekleştirmiştir. Düello tarihinin sıra dışı numuneleri bununla mahdut değil. Bazı düellolar bilhassa silah seçimiyle dikkat çeker. Bunların arasında birbirine bilardo topu fırlatanlar da var. Silah yerine havan topu, balyoz ya da domuz gübresi seçendi. Farklı coğrafyalarda farklı şekillerde tezahür ediyor düellolar. Mesela Yunanistan'da ananevi düellolar tarafların birbirlerine halka açık bir yerde cinsi muhtevalı hakaretlerde bulunmasıyla başlar. Bıçakla yapılır bu düello. Burada maksat rakibi öldürmek değil, yüzüne bıçakla faça atmaktır. Düello, kazanan tarafın boyun fularını rakibinin kanına batırması ya da bıçağını boyun bağıyla silerek rakibine fırlatmasıyla biter. Değerli dinleyiciler, düelloların cemiyet hayatından çıkmaya başlaması 18. asrın ikinci yarısına denk düşer. Düelloda ölen subaylar yüzünden Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın kazanılmasının tehlikeye girdiğini düşünmüştür George Washington. Bunun gibi zamanın idarecileri düello sebebiyle artan ölümleri yasaklarla aşmaya çalışmışlardır. Böylece 19. asra gelindiğinde hemen hemen dünyanın her yerinde kanun dışı bir şey olmuştur düello, yasaklanmıştır. Ama işin doğrusu bugün tüm dünyada düellonun yasaklanmış olduğunu zannedenler yanılıyor. Mahdut da olsa, sayılı da olsa bazı birkaç ülkede hala düello meşrudur. Mesela Paraguay, Latin Amerika ülkelerinden Paraguay'da düello serbesttir. Ancak bu ülkede düello bir de şarta bağlanmış. Postmodern bir şart bu. Tarafların her ikisinin de organ bağışında bulunması mecburidir düello yapmadan evvel. Çok şükür ülkemiz düello müessesesiyle hiç tanışmamış. Ancak bu, Türklerde belli bir statüde olanların kendilerine yapılan hakaretleri, efendim dayak veya silahla dövüşerek telafi etmedikleri manasına gelmiyor. Bizde de taraflar arasındaki hakaret amiz davranışlar ve sözler neticede kavgayla son bulur. Kavgada galip gelen onurunu da kurtarmış sayılır idi. Bunun düellodan farkı böyle kaidelere bağlanmamış olmasıdır. Bir de yiğitliğin onda dokuzu kaçmaktır sözünün yaygın olduğu bir yerde aklı başında adamların bu işe tevessül etmediğini görüyoruz. Ama yine de dövüşten kaçanlara, aynı Avrupa'da düellodan kaçanlarda olduğu gibi ayrıca onurunu koruyamamış şerefsiz gözüyle de bakılmaktadır. Fakat İslamiyet düelloyu kat'i surette men eder. Bir kimsenin bir başkasında hakkı varsa bunu temin edeceği tek yol vardır. O da resmi makamlar ve mahkemelerdir. İslam kültüründe kaba kuvvetle şahsın öç alması, intikam alması veya hakkını elde etmesi mümkün değildir. Bunun tek istisnası meşru müdafaadır. Bir kimse kendisine taarruz edildiği zaman bunu fiziki olarak def etme hakkını haizdir. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Haftaya bir başka Çınaraltı programında radyonuz TGRT FM'de buluşmayı umut ediyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.